Ayrım 9, Son Çember, Robert Ludlum, Sayfa 93, 10. Kısım. Talen Yekov siyah paltoyu giyip Amsterdamlı'nın boynundaki eşarbı da taktı. Sandalyenin dibine düşmüş olan şapkayı alıp başına geçirdi. Bir parça büyük gelmişti ama idare ederdi. Dolabın yanına gelerek olduğunuz yerde kalın dedi, hiç ses çıkarmayın. Ben koridorda olacağım. Gürültü ettiğinizi duyarsam geri gelir size dünyayı zehir ederim. Koridora çıkınca asansöre doğru koştu. Kırmızı ışık asansörün ikinci katta olduğunu gösteriyordu. Marsilyalı yerini almış, Beowulf Agathe'yi bekliyordu. Asansörün gösterge ışığı söndü, sonra 3 numara yandı, peşinden de 4. Vasili sırtı kapıya gelecek biçimde durdu. Asansörün kapısı açıldı, içeriden hiçbir ses duyulmadı. Vasili'nin parmağı Grazburyası'nın tetiğinde kasıldı, asansör boştu. Bindi, ikinci katın düğmesine bastı. Bayım, bayım, tanrım, 213'teki deli bu. Heyecanlı ses halının üzerindeki alıcıdan odaya yayılıyordu. Yukarıya birilerini yollayın, baksınlar bakalım ne olmuş. Ben de can kurtarana telefon edeyim, kriz geçirmiş sanırım. Şamata başlamıştı. Schofield kapının sürmesini açarak bekledi. Aradan 40 saniye bile geçmemişti ki dışarıdan koşuşan ayak sesleri geldi. Kapı ardına kadar açıldı. İçeriye iki erkek oda görevlisi girdi. Tanrı'ya şükürler olsun, kapı kilitli değilmiş. Nerede? Schofield kapıya bir tekme savurarak kapadı. Elinde otomatiği vardı. Dediklerimi yaparsanız kimseye zarar gelmez dedi. Adamlardan uzun boylusuna dönerek üzerindekileri çıkarmasını söyledi, bunları giydi. Sonra ufak tefek olanı elbise dolabına soktu. Tabancasını kabzasıyla dolabın tokmağını kırdı. Sonra susturucu takılmış silahını kapının sağ yanına doğru ateşledi. ''Ne duyarsan duy, sesini çıkarmayacaksın. Yoksa ikinci kurşunu beynine yersin. Ben hemen buradayım.''
''Ah tanrım!''
Schofield yatağın üzerinden evrak çantasını alarak iri yarı oda görevlisine merdiven nerede diye sordu.
Koridorun sonunda.
Peki servis asansörü?
Merdiven koridorun sağında, servis asansörü de solunda.
Beni dinle diye Schofield onun sözünü kesti. Söyleyeceklerimi sakın unutma. Birkaç saniye kadar buraya diğerleri gelecek. Kapıyı açtığımda onların önüne çıkacak ve ciğerlerin sökülene dek bağıra bağıra koridorda benimle birlikte koşmaya başlayacaksın.
Tanrım, onlara ne diyeceğim?
Buradan gitmek istediğine.
Nereye gideceğiz? Karım, 4 çocuğum var.
Güzel, neden evine gitmiyorsun?
Ne?
Dediğimi yap sen. Schofield'ın kulağı kapıdaydı. Polis, can kurtaran sözcüklerini duydu. 3-4 kişi vardılar. Kapıyı birden açıp adamı dışarı doğru iterek şimdi dedi, haydi.
Talen Yekov servis asansörü ikinci katta durunca arkasını döndü. Siyah paltosu ve gri şapkası yine dikkati çekip kuşku uyandırmamıştı. Asansörde yarı yenmiş yemek tabakları, kahve fincanları vardı. O sırada Vasili, yaylı madeni kapıların ikinci kat koridoruna doğru açıldığını fark etti. Kapının yuvarlak camlarında da aradığını gördü. Kalın tüvit elbiseli adam 213 numaralı odaya giden koridor boyunca yavaş yavaş ilerliyordu. Vasili Talenyekov saatine baktı, 12.31'di. Saldırıya 4 dakika kalmıştı. Adamın dikkatini çekmek gerekiyordu. Bunun en kesin ve güzel yolu yangın çıkarmaktı. Alev alev yanan bir yastık bu işi çok iyi görürdü. Acaba Beowulf Agathe de bir şey düşünmüş müydü? Holün sonundaki ana asansörün ışıkları yandı, kapı açıldı, 3 kişi dışarı fırladılar. Şaşkın bir halleri vardı. Bir tanesi otel müdürüydü, diğeri de elinde siyah bir çanta tutuyordu, bir doktor. Üçüncüsününse otelin özel polisi olduğu kıyafetinden belliydi. Şaşkın şaşkın duran Marsilyalı'nın yanından geçip Schofield'ın odasına yöneldiler. Marsilyalı silahını çıkardı. Beowulf Agathe gerçekten bir şey düşünmüştü. Koridorun öteki yanından kırmızı çıkış işaretinin bulunduğu kapıdan biri girdi. Praglı, Marsilyalı'ya başıyla işaret etti. Sağ elinde uzun namlulu bir silah, sol elinde de bir el bombası vardı. Baş parmağını el bombasının ateşleme iğnesinin üzerine koymuştu. Praglı tepeden tırnağa silahlıydı. Beowulf Agathe'yi haklamak uğruna önüne kim çıkarsa öldürecekti. Praglı'ya engel olunmalıydı. Vasili silahını çekip kapıyı itti. Çığlığı duyduğunda ateş etmek üzereydi. Paniğe kapılmış birinin çığlıklarıydı bunlar.
Çekilin önümden! Tanrı aşkına çekilin! Buradan gitmeliyim!
Bunu bir çılgınlık izledi sanki. Otel üniformaları içinde iki adam dışarı fırlayıp koridora çıktılar. Biri sağa dönünce Praglı'ya çarptı. Praglı arkadaşına bağırdı. Bu sırada asansör kapısı kapanmış, asansör hareket etmişti. Beowulf Agathe kaçıyordu. Talen Yekov hemen kapının gerisine çekildi. O karışıklık içinde onu fark eden olmamıştı. Ama Marsilyalı ile Praglı asansörü fark etmişlerdi. Ardından da soğukkanlı, ne yaptığını bilen birinin koltuğunun altında bir şeyle koştuğunu anımsadılar. Vasili gibi iki katil de asansörün ışıklı numaralarını izlediler. Yine Vasili gibi asansörün birinci kata inmesini bekliyorlardı ama öyle olmadı. Üç numara yandı, asansör durdu.
Schofield ne yapıyordu? İstese birkaç saniye içinde kendini sokağın kalabalığı içinde kaybettirebilirdi. Oysa ölüm alanından uzaklaşmamıştı, çılgınlıktı bu.
Vasili Talenyekov anlamıştı. Beowulf Agathe onun peşindeydi. Servis penceresinden baktı, Praglı arkadaşına bir şeyler söylüyordu. Sonra servis merdivenine doğru koşup kayboldu.
Vasili zaman kazanmalıydı. Marsilyalı'nın heyecanlı, şaşkın durumu işe yarayabilirdi.
Adam Talenyekov'un kafeteryanın loş ışığında ancak bir kez gördüğü Amsterdam'da olduğunu sanmıştı. Telaşla Vasili'ye doğru koştu.
''Burada ne yapıyorsun sen? Kıyamet koptu sanki. Beowulf'un odası adamla dolu. Beowulf kaçtı, Praglı!''
Marsilyalı sözünü tamamlayamadı. Vasili Talenyekov'un yüzünü görünce dehşetle durdu. Vasili onun eline vurarak silahını düşürmüş, adamı duvara kıstırmıştı. Dizi Amsterdamlı'nın bacaklarının arasındaydı, hayalarını sıkıştırıyordu.
''Praglı ne?'' diye sordu. ''Bunu bana söylemen için yalnızca bir saniyen var.''
Diziyle adamın hayalarına bir parça daha bastırdı. ''Haydi!''
''Çatıya kadar çıkacaktık, her katı arayarak.''
Adam acıdan güçlükle konuşuyordu.
''Neden Tanrım?'' diye düşündü Vasili.
Otelin bitişik bina arasında madeni bir köprü vardı. Bilmiyorlar mıydı bunu? Dizini adamın bacaklarının arasına bir parça daha iterek ''Neden?'' diye yineledi.
''Schofield sokakta otel kapılarında adamlarınızın olduğunu sandı. Polis gelinceye kadar bekleyecek. Sonra o karışıklıkta kaçacak herhalde. Odada bir şey yaptı. Dur, Tanrı aşkına yapma.''
Vasili silahının kabzasını adamın sol kulağının altına vurarak onu bayılttı. Sonra asansöre atlayıp üçüncü katın düğmesine bastı. Çok az zamanı kalmıştı. Schofield sırtındaki ceketle şapkayı çıkararak bir köşeye attı, paltosunu giydi. Asansör üçüncü katta durduğunda kaçmayacağım diye düşünüyordu. Şimdi kaçarsa hayatı kaçmakla geçecekti. Talenyekov oteldeydi, tüm bilmesi gereken şey de buydu. 505 numaralı oda. Vasili Talenyekov telefonda bu numarayı vermiş, bekleyeceğini söylemişti. Schofield kendini zorluyor, bu sayının başka bir anlamı olup olmadığını bulmaya çalışıyordu. 505. 5 ölüm 5 miydi yoksa? Seni 5. katta bekliyorum, içimizden biri ölecek. Durum böylesine basit miydi?
Asansör 6. kata ulaştı, Schofield asansörden çıktı. Uzun koridorda kimsecikler yoktu.
Eğer 5. katta onu ölüm bekliyorsa Schofield onun bir kat üzerindeydi. Hızlı hızlı merdiven kapısına doğru yürüdü. Temizlikçi kadının arabasının yanından geçerken 4 tane cam kül tablasını alıp cebine soktu. Çantasını koluyla göğsü arasına sıkıştırdı. Elinden geldiğince ses çıkarmamaya çalışarak ağır çelik kapıyı açıp merdivenlerden inmeye başladı. Bir yandan da düşmanından bir ses duymaya bakıyordu. Bu sesi duyuyordu da. Birkaç kat aşağıdan ayak sesleri geliyordu, sonra sesleri kesildi. Schofield hareketsiz durdu, şaşırmıştı. Madeni, tok bir ses duymuştu, neydi bu? Başını kaldırıp yukarıdaki demir kapıya baktı ve de anladı. Aslında bu merdiven bir yangın merdiveniydi. Hırsızları engellemek için kapı dışarıdan değil içeriden açılıyordu. Duyduğu sesle kapıyı ince bir telle dışarıdan açmaya çalışan birinin çıkardığı gürültüydü. Madeni ses kesildi, kapı açılmıştı, sessizlik. Kapı çarpılarak kapandı. Schofield sırtını duvara dayayıp aşağıya baktı, hiçbir şey göremedi. Sessizce basamakları indi. Şimdi 5. kattaydı. 505. Anlamsız bir sayı. Talen Yekov'un ne yapmak istediği şimdi çok belirgindi, mantıklıydı da. Kargaşalık başladığında Rus lobide durup içinde düşmanının bulunduğu asansörün ışıklı numaralarını izlemişti. Schofield'ın otelden çıkmadığından emin olunca da harekete geçmişti. İşe en üst kattan başlayamazdı. Başlamaması gerekiyordu. Schofield cebindeki iki kül tablasını çıkardı, bekleme sona ermişti. Tablolardan birini attı, kırılan cam tablanın sesi beton ve çelik merdiven boyunca yansıdı. Schofield sırtını duvardan ayırmadan üç basamak indi. İleriye doğru atılan bir bacak görüp ateş etti. Hedefi bulamamış Rus'u yalnızca yaralamıştı ama ölümcül bir durum yoktu. Birden başka sesler gelmeye başladı. Siren sesleri uzaktan, dışarıdan yaklaşıyordu sesler. Otelin koridorlarından emirler veriliyor, telaşlı koşuşmalar oluyordu. Schofield cebinden iki kül tablasını daha çıkardı, aşağıdaki boşluğa fırlattı. O sırada kulakları sağır edici bir patlama merdiven boşluğunu doldurdu. Silahı elinden uçmuştu, sağ elinden. Schofield elinden fırlayıp giden silaha, avucuna yayılan kana çaresizlikle baktı. Sonra basamaklardan aşağı yuvarlanan Browning'in peşinden atıldı ama geç kaldığını biliyordu. Aşağıdaki katil ortaya çıkmıştı. Silahının uzun namlusunu ona doğru kaldırıyordu. Karşısındaki Talen Yekov değildi. Yıllardan beri nefret ettiği yüz değildi bu, Prag'dan gelen adamdı. Schofield'ın belli amaçları için çeşitli zamanlarda yararlandığı adam. Şimdi bu adam onu öldürecekti. Schofield'ın kafasından aynı anda iki düşünce geçti. Ölümü çabuk ve acısız olacaktı, bu da bir teselliydi. İkincisi de böylece Talen Yekov'un intikamını alma zevkinden yoksun bırakılışıydı.
''Bıraklı, hepimiz görevimizi yapıyoruz.'' dedi. ''Bunu bana sen öğretmiştin, Beowulf Agathe.''
''Buradan asla çıkıp gidemeyeceksin.''
''Verdiğin dersleri unutmuş gibisin. Silahını at, kalabalığa karış. Ben buradan çıkıp gideceğim ama sen gidemeyeceksin. Gitmeye kalkışırsan çok kişi ölür.''
''At silahını.'' Ses bir gök gürültüsü gibiydi. Bunu söyleyen kişi sessiz sedasız gelmişti. Praglı hızla dönerek silahını yeni gelene Vasili Talen Yekov'a çevirdi. Rus yalnızca bir tek el ateş etti. Praglı'nın alnının ortasında bir delik açıldı. Adam Schofield'ın üzerine doğru düştü. Schofield atılıp onun silahını kaptı ve Talen Yekov'a ateş etti. Talen Yekov'un yalnızca intikamını alabilmesi için kendisini kurtarmasına izin veremezdi.
''Son nefesini aldığını göreceğim. Hayır, burada değil, şimdi olmaz, henüz hareket edebiliyorum.''
Ama hareket edemedi. Birden Schofield başının ikiye ayrıldığını sandı. Talen Yekov'un ateş hattından kurtulmak için kendini yana fırlattığında başını merdivenin demirlerine vurmuştu. Gözlerinde şimşekler çakıyor, her şeyi bembeyaz bir ışık çemberi içinde görüyordu. Rus'un güçlü vücudunun yaklaştığını fark etti. Schofield hala elinde duran Praglı'nın silahını doğrultmaya çalışıyordu. Ama silah bir tekmeyle etkisiz hale getirildi.
''Schofield, hadi!'' diye fısıldadı. ''Tanrı aşkına öldür beni, sen kazandın!''
''Ben hiçbir şey kazanmadım. Böyle bir zafer istemiyorum. Gel kıpırda, polis oteli sardı. Neredeyse buraya gelirler.''
Schofield güçlü kolların kendisini kaldırdığını hissetti. ''Ne yapıyorsun sen?'' Başı öylesine ağrıyordu ki doğru dürüst düşünecek halde değildi.
''Yaralısın, boynundaki yara açılmış kanıyor ama pek kötü değil, çıkış yolu var. Bu oteli 2 yıl karargah olarak kullandım ben, binanın bütün giriş çıkışlarını bilirim. Gel bana yardımcı ol, çatıda.''
''Çantam?''
''Aldım onu.''
Büyük, dört bir yanı çelikten kapkara bir yerde ilerliyorlardı. Talen Yekov, burası ana hava kanalı diye açıkladı. Schofield'ın başını ve boynunu ikiye ayırdığı ipek bir eşarpla sarmıştı. Amerikalının boynundaki kanama durmamış ama kontrol altına alınmıştı.
''Hayatımı kurtardın, nedenini bilmek istiyorum.''
Rus alçak sesle konuş dedi. ''Durma, ilerlemeye bak.''
''Sorma, yanıt istiyorum.''
''Sana gereken yanıtı vermiştim.''
''İnandırıcı olamadın.''
''Sen ve ben, Beowulf Agathe, yalanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz.''
''Senden başka bir şey bekleyemem ki.''
''Birkaç dakika sonra kararını vereceksin.''
''Ne demek istedin?''
Birazdan kanalın sonuna varacağız. Yerden 3-4 metre yükseklikte bir vasistas var. Oradan çıkacağız. Eğer çevrede insanlar varsa onları ancak ateş ederek şaşırtabiliriz. Başlarının üzerine havaya ateş et.
Ne?
Evet, sana silahımı vereceğim.
Karımı öldürdün sen.
Sen de erkek kardeşimi. Daha önce de işgal ordunuz çok sevdiğim bir genç kızı çirkin bir biçimde öldürdü.
Benim bundan haberim yok.
Şimdi var. Kararını ver.
Madeni kapaklı vasistas hemen hemen 1,5 metre genişliğindeydi. Aşağıdaki otelin deposu olduğu anlaşılan bir oda vardı. Görünürde kimsecikler yoktu. Talen Yekov Schofield'a silahını uzattıktan sonra demir kapağı omuz verip açtı. Kapak gürültüyle beton deşemenin üzerine düştü. Rus birkaç saniye hareketsiz durup bekledi. Etrafta çıt yoktu. Sonra delikten kendini aşağıya sarkıttı. Kollarıyla deliğe tutunarak aşağı atlamak için kendini dengeledi. O garip ses başlangıçta belli belirsizdi. Sonra güçlendi. Adım sesi, sürtünme, adım sesi, sürtünme. Talen Yekov olduğu yerde delikten sarkmış bir halde donup kaldı. Yumuşak ses, günaydın yoldaş dedi. Riga'dan beri yürüyüşüm bir aylı gelişmiş değil mi? Bana yeni bir ayak verdiler. Schofield geriye çekildi hemen. Aşağıda büyük bir kutunun yanında bastonlu bir adam duruyordu. Sağ bacağı yoktu adamın. Seni çok iyi tanırım dostum diye adam konuşmasını sürdürürken cebinden tabancasını çıkarıyordu. Çok iyi bir öğretmendin. Bana burasını incelemem için 1 saat verdin. Başka çıkış yolları da var ama senin burasını yeğleyeceğini biliyordum. Çok üzgünüm öğretmenim ama artık bizimle olamazsın. Adam silahını doğrulttu. Schofield ateş etti. Nebraska bulvarındaki otelin karşı tarafında ara sokaklara daldılar. İkisi de duvar dibinden ayrılmıyor, soluk soluğa bakışlarını otelin önündeki çalışmalardan ayırmıyorlardı. Polis her tarafı sarmıştı. Gelen can kurtaran arabasına ölüleri yerleştirmişlerdi. Üniformalı bir polis meraklıları olay yerinden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Talen Yekov, kendini iyi hissettiğin zaman kalabalığa karışacağız dedi. Birkaç blok uzaklaşıp bir taksi bulacağız. Açık konuşmak zorundayım. Nereye gideceğimi bilmiyorum.
Ben biliyorum. Karışıklık sona ermeden harekete geçsek iyi olur. Otelde bir aile ateş edildi. Şimdi yaralı birini arayacaklardır.
1 dakika diyerek Rus Schofield'ı durdurdu. 3 gün önce Sivastopol tepelerinde bir kamyondaydım. O sırada karşılaştığımız zaman sana neler söylemem gerektiğini biliyordum. Şimdi söylüyorum Beowulf Agathe, ya karşılıklı oturup konuşacağız ya da birbirimizi öldüreceğiz.
Schofield ona baktı.
İkisini de yapabiliriz dedi. Haydi gidelim.
11. Kısım. Kulübe Maryland'in dışında kimsenin oturmadığı bir yer olan Patuxent Nehri kıyısındaydı. 3 yanı tarlalarla kaplıydı. Görünürde 1 mile kadar hiçbir şey yoktu. Buraya dek gelen toprak yola da hiçbir araba girmeye cesaret edemezdi. Zaten kimseden böyle yapması istenmemişti. Ama Schofield, İran elçiliğindeki bir savak ajanına telefon etmiş, onun sağladığı kiralık bir arabadan yararlanmışlardı. Kulübe Georgetown'da oturan bir siyasal bilgiler profesörüne aitti. Schofield onunla yıllar önce dost olmuştu. Profesöre bir telefon etmiş, adam hiç soru sormadan evin anahtarının nerede olduğunu hemen söylemişti. Anahtar çatının ön tarafındaki kirişlerden ikincisine çiviliydi. Schofield bir ağaca dayalı duran merdivenden yararlanarak çatıya çıkıp anahtarı aldı. İçerisi çevreye uygun biçimde döşenmişti. Kırmızı damalı yastıklar, beyaz badanalı duvarlar, kitap rafları. Talen Yekov kitapları gözden geçirerek kültürlü bir insanmış dedi.
Evet, Schofield gaz sobasını yakmaya çalışıyordu. Şöminenin rafında kibrit var dedi KGB ajanına.
Talen Yekov bu ne rahatlık diyerek kibriti aldı. Şömineyi yakmak için eğildi.
Kiranın bir bölümü bu. Kulübeyi kullanan kişi şömineyi temizleyip dolu bırakır.
Kiranın bir bölümü mü? Başka ne gibi bir anlaşma var?
Yalnızca bir tek kural var. Hiçbir şey söylememe. Ne burası ne de sahibi hakkında hiçbir şey söylenmeyecek.
Çok güzel dedi Talen Yekov.
Gaz sobasını yakan Schofield doğruldu.
Bir parça uyuyup dinlenene kadar hiçbir şey konuşmak niyetinde değilim. Belki hoşuna gitmeyecek ama kararım bu. İtiraz etmiyorum. Zaten ben de şu anda her şeyi en iyi biçimde anlatabileceğim kanısında değilim. Sonra birkaç gün içinde ben senden daha az uyudum.
Schofield, 2 saat önce birbirimizin gırtlağına sarılmaya hazırdık dedi ama yapmadık.
Tersine birbirimizi koruduk.
Böylece birbirimize borçlu değiliz.
Schofield duvara dayalı kanepeyi işaret ederek, bu yatak olur dedi. Dolapta çarşaf ve battaniye var. Ben yatak odasında yatacağım.
Odaya doğru yöneldi, sonra birden durdu.
Odanın kapısını kilitleyeceğim. Üstelik uykum çok hafiftir.
Bu konuda birbirimizden hiç de farklı değiliz, Beaufort Agathe. Benden korkmana gerek yok.
Senden hiçbir zaman korkmadım ki.
9. ayrımın sonu. Sayfa 104.